Ayrım 14.
Silahın havada şöyle bir sihirli daire çizmesi hırsız kafadarları yola getirmeye yetmişti. Heriflerin boşalttıkları kuşete Rita'yı yerleştirdikten sonra hala açık duran pencereden atlayarak uzaklaştı. Birkaç dakika içinde de bölge çekasında eski şefi Burmester'in karşısında durumunu anlatmaktaydı. Derhal yolculuk belgelerinin kontrolü emrediliyor ve çok geçmeden de 4 numaralı trene kaçak binmiş ne kadar adam varsa perona indirilip gözaltına alınıyordu. Kızıl askerlerle görevli komünistler almıştı onların yerini ve nihayet tren sarsılarak kalktığında son gördükleri çuvalların üzerinde tüneyen şişman babanın haykırışı oldu. Manka, yağ bidonumu atın bana. Yorgunluktan bitkin bir hale gelmiş olan Rita çoktan dalmıştı. Yer yokluğundan kuşetin uç köşesine ilişmiş oturan Pavel sigara üstüne sigara tazeliyordu. Gece yaklaşınca vagonun içindeki karanlık da gittikçe biraz daha genişleyip kesikleşiyordu. Şiddetli bir frenle uyandı Rita ve koyu karanlığın içinde parlayan sigarayı gördü. Beni rahatsız etmemek için bütün gece böyle kalabilir bu oğlan diye düşündü kendi kendine. Sonra da yüksek sesle, ''Yoldaş Korçagin'' dedi. ''Burjuva kibarlığını bir yere bırakın da gelin uzanın yanıma.'' Büyük bir sevinçle uzandı Pavel. Karıncalan bacaklarını ovuşturdu birbirine sürterek. ''Korkunç işlerimiz var. Yarın yapacak.'' dedi Rita. ''Şimdi uyu bakalım afacan yoldaşım.'' Ve kolunu güvenle boynuna daladı oğlanın. Saçının perçemini yanağında duydu Pavel. Üstünoviç kutsal bir varlıktı onun gözünde. Dostuydu, mücadele yoldaşıydı, politrukuydu. Ama bir kadın da aynı zamanda. Güzel bir kadın üstelik. Garda köprüden bakarken farkına varmıştı bunun Pavel. Ve şimdi yanı başında bu sımsıcak nefes endişe veriyordu ona. Koyu karanlığın içinde hemen şurada, yanı başında bir çift ılık dudağın varlığını duymaktaydı şimdi. Uzanıp bulmak o dudakları. Benliğini saran arzuyu büyük bir irade çabasıyla önledi. Karanlığın içinde arkadaşının karmaşık duygularını anlamışçasına tatlı tatlı gülümsedi Rita. Tutkunun sevincini de tatmıştı o, kaybedişin dehşetini de. İki Bolşevi'ye aşık olmuştu ve sonuna kadar vermişti kendini. Dev yapılı atak bir kombrikondu birincisi. İkincisi ise açık mavi gözlü genç bir oğlan ve beyaz muhafızların kurşunları almıştı her ikisini de elinden. 11 Ağustos. Bölge konferansı sona erdi. Akim, Mihail'e ve birkaç yoldaşla Pan-Ukrayna konferansının çalışmalarına katılmak üzere Harkov'a gittiler. Buradaki bütün teknik çalışma bana kaldı. Dubova ile Pavel de seçildi Gupkom'a. Demir yolu işçileri gene silah altına alınıyor. 23 Ağustos. Bir küçük toplulukla karşılaştım koridorda. Pantroto, Pavel ve tanımadığım biri daha. Korçagin musluk çekmekteydi gene. Aramıza sızmış olan böyle tiplerin beynini patlatacaksın azizim, kurşunu hiç acımadan. Burada kim hükmediyor, onu anlayalım önce. Jellescom bir, Jellescom mu, yoksa bilmem hangi komsomol mu? Suratını bir görseydiniz çocuklar. Ve o müthiş küfürlerden birini savurdu. O sırada beni gören Pankatov bir dirsek attı ona. Döndü Korçagin, sapsarı kesildi ve yüzüme bakmadan kayboldu ortadan. Bir süre birlikte çalışmayacağım onunla. Bu türlü aşırı küfürleri bağışlamadığımı biliyor. 27 Ağustos. Durum ciddileşiyor. Her şeyi yazmanın olanağı yok. Aklım çok endişeli döndü Harkov'dan. Bilmiyorum şu şartlar içinde böyle bir defter tutmanın anlamı kalıyor mu? Korçagin telefona. Rita bu. Bitirmeleri gereken bir dersleri olduğunu söylüyor. Paris Komünü'nün başarısızlık sebepleri. Ve akşam çağırıyor onu. Eve yaklaştığında pencerede ışık vardı. Basamakları tırmandı, kapıya vurdu ve yanıt beklemeksizin girdi odaya. Erkeklere şöyle bir oturma hakkının bile tanınmadığı yatağın üzerine bir asker uzanmıştı. Rita da askerin yanındaydı. Sımsıkı sarılmıştı oğlana. Heyecanlı bir konuşmaya kaptırdıkları anlaşılıyordu kendilerini. Pavel'e doğru yarım dönmüştü Rita. Gözleri sevinçten ışıldıyordu. Sizleri tanıştırayım. Bu David Ustinovich ve asker kızın kollarından kurtulup sadelikle elini uzattı Pavel'e. Buz gibi bir tokalaşma olmuştu bu. Belli belirsiz bir hakaret davranışı yükselmişti Pavel'den. Rita'nın kendisini tanıtmasını beklemeden atıldı. Bu akşam hamallarla işim olduğunu söylemek için uğramıştım sana. Zaten senin de bir davetlin var. Yani bir şey kaybetmiş olmuyoruz. Arkadaşlar aşağıda bekliyor. Hoşça kalın. Ve geldiği gibi hızla kayboldu. Adamın soran bakışları karşısında Rita sanki anormal bir insan diye mırıldandı. Acayip doğrusu. Köprünün altında bir lokomotif derin derin soluyarak içini çekti. Ateş böcekleri fışkırdı sanki koca bağrından. Delice daireler çizerek yükselen bu böcekler koyu yoğun dumanın içinde sönüp gittiler. Parmaklığa yaslanmış, göz kapakları yarı yarıya kısık, sinyal lambalarının rengarenk ışıklarını seyretmekteydi Pavel. Acı bir alayla şunları söylüyordu kendisine bir yandan. Bir koca Üstünoviç olasılığının sizi nasıl olup böyle kedere gömdüğünü anlamak katiyen mümkün değil yoldaş Korçagin. Rita ne zaman söyledi ki size bekar olduğunu? Bunu söylemiş olsa bile şimdi tersini görmekten ne çıkar yani? Üzen nedir sizi bu derece? Bir düşünce arkadaşlığının dünyanın en güzel şeyi olduğunu iddia eden yoksa siz değil miydiniz sevgili yoldaş? Kaldı ki bu asker onun kocası değildi. Ne bileyim, ağabey ya da dayısı olabilir. Bu olasılığa ne buyuruyorsunuz yoldaş? Bir insana, bir hem cinsine, hem de bir mücadele arkadaşına karşı gene böyle mi davranırdın hayvan? İşte o zaman adım Korçagin olmaktan çıkar, alçak herif olurdu. Dur, bakayım sefil. Yoksa gidip kızdan açıklamada bulunmasını mı isteyeceksin? Hayır dostum, hayır. Bir daha adım atmayacaksın o eve. Solomenka'daki demiryolu işçileri bölümünde 5 arkadaş bir komün kurmuşlardı. Jarki, Pavel, sarışın Çekoslovakyalı Klavicek, hücre sekreteri Nikolas Okunev ve demiryolu işçileri çekasında delege olan Stepan Artyukin. Önce bir oda kiraladılar. Sonra da tüm 3 gün boyunca iyiden iyiye yıkayıp temizlediler odayı. O kadar gürültü yapıyorlardı ki zaman zaman komşular yangın çıktı telaşına kapıldı. Kuşetler hazırlamışlar ve akça ağaç yapraklarıyla doldurmuşlardı şiltelerin içini. Nihayet 4. gün duvarda Petrovski'nin portresi ve kocaman bir coğrafya haritasıyla pırıl pırıl parıldayan eserlerini seyrettiler. İki pencere arasında kitaplarla yüklü bir raf duruyordu. Üzerleri karton kaplı 2 sandık iskemle işini görüyor, daha büyük bir 3. sandıkta dolap yerine geçiyordu. Odanın ortasına koydukları koca bir bilardo, gündüzleri masa, geceleri de Korçagin'e yatak ödevi görmekteydi. Mal namına kendilerine ait ne varsa oraya toplamışlardı. İşlerinden en titizi ve en düzenseveri olan Klavicek derhal mal sayımı yapıp envanteri çıkardı. Kağıdı duvara iğneleyecekti ki arkadaşları hep bir ağızdan itiraz ettiler. Bunun üzerine odadaki her şey ortak kullanıma sunuldu. Ücretler, yiyecek ve hatta uzak akrabalardan bazen gönderilen koliler bile ortaklaşaydı artık. Sadece silahlar özel mülkiyet olarak kalıyor ve komünciler kolektif mülkiyet esaslarına karşı çıkanın derhal ihraç edileceğini oy birliğiyle karar altına alıyorlardı. Komünün açılış töreninde bütün hücre ve hatta ocak örgütü de orada toplanmış bulunuyordu. Ortaklar dev gibi bir semaver ödünç almışlardı komşudan ve komünde Sakarin namına ne varsa dibine darı ekip semaveri de bir güzel boşalttıktan sonra koro halinde türkü tutturdular. Gözyaşlarıyla sulanmakta yeryüzü, acılı bir sıkıntıdan ibaret yaşam ama bir gün gelecek, kaçınılmaz bir gün ki... Tütün işçisi Talya Lagutina kahkahadan kırılarak yönetiyordu Koray'ı. Taşkın ve bulaşıcı bir gülüştü bu. Kırmızı örtüsü saçlarından kaymıştı. Afacan çocuk gözleri parıldayarak haykırıyordu şimdi. Rengini işçi kanından almış eşsiz kızıl bayrağımız. Ve gece geç vakte kadar gençlerin tiz sesiyle çınladı sessiz sokaklar. Korçagin telefona. Rita'nın sesi. Burada yoksun sanıyordum. Bu akşam boşum ve seni bekliyorum. Kardeşim cepheye döndü gene. Düşün 2 yıldır görmemiştik birbirimizi. Demek kardeş. Ama Pavel geçen gece aldığı umutsuz kararı anımsamıştı hemen. Evet evet, hemen bu akşam görmeliydi kızı ve bütün köprüleri atlamalıydı bu akşam. Haddinden fazla telaş ve acı getiriyordu aşk. Onunla uğraşmanın sırası mıydı şimdi? Gözlerinin içine bakarak konuştu. Öyle sanıyorum ki artık senin evine gelmek benim için olanaksız olacak Üstünoviç. Kızın kalın kirpiklerini kırptığını gördü üst üste. Rita kalemini de bırakmıştı elinden. Peki ama niçin? Zaman bulmak gittikçe biraz daha güçleşiyor benim için. Günler uğraş dolu biliyorsun. Yazık ama şimdilik... İştenliksiz akıyordu bu son sözcüklerden, derhal farkına vardı. Lafı ağzında geveleyip durmanın ne anlamı var budala dedi kendi kendine. 9 dereden su getirecek yerde bu işi en kısa yoldan kesip atacak cesaretin mi yok? Kesin bir sesle yeniden aldı. Seninle çalışırken çok güçlük ve kavruyorum. Bunu uzun zamandır bir fırsatını bulup söylemek istiyordum sana. Segal'le çalışırken her şey olduğu gibi kalıyordu aklımda. Ama senin ne olanaksız, daha zeki bir öğrenci gerekli sana. Ve korkunç bir inatla her türlü geri dönüş ve düzeltme olanağı ortadan kaldırarak bitirdi sözlerini. Bütün bunlardan çıkan sonuç da birbirimize boşuna zaman kaybettirdiğimizdir. Bembeyaz kesilmişti birden genç kızın yüzü. Korçak'ın kalktı. Hoşça kal yoldaş Rita. Bütün bunları çok daha önceden söylemem gerekirdi sana. Suçluyum. Seni suçlamıyorum Pavel. Eğer derdimi anlatamadıysam hak ettiğim ödülü alıyorum demektir. Güçlükle hareket edecek kadar ağır gelmeye başlamıştı bacakları. Kapıda durakladı. Dönüp gerçeği olduğu gibi anlatsa. Neye yarar? Hakarete uğramaya yalnız. Hayır. Bir kalbura dönmüş vagonlar ve sönmüş lokomotifler mezarlığı haline gelmişti boş arsalar. Artık tümüyle boşalmış kereste depolarındaki talaşı kaldırıp sürüklüyordu rüzgar. Ve çepeçevre kentin çevresinde, orman patikalarında, derin hendeklerde. Örlük çetesi pusuya yatmıştı bir aç kurt gibi. Gündüzleri etraftaki kutorlarda, ormandaki gizli yataklarda saklanıyor, geceleri aniden ortaya çıkarak köprüleri havaya uçurup demiryolu şebekesini delik deşik ediyordu ve madeni hatlar gittikçe daha sık devrilir olmuştu yolların kenarına. Vagonlar gürültüyle parçalanıyor, uyuyan insanlar darbenin etkisiyle pestil haline geliyordu. Kamp atılarına bulanıyordu buğdaylar. Sakin köylerin üzerine bir vahşi kuş gibi çöküyordu çetenin atlıları. Tavuklar kaçışırken dehşet içinde çılgınca bir patlama sesi geliyordu. Sonra bir kısa yaylım ateş çıtırtısı, mahalli Sovyet merkezi olan beyaz evciğin yanı başında. Ve artık doygun hatlar atlarıyla yoğuruyordu köyü. Eğlenmek için insanları kılıçtan geçiriyorlardı. Islık çalarak, sıraya geçerek odun keser gibi. Bu iş için biraz pahalı diye kurşun harcamıyorlardı. Her yerde dostları ve suç ortakları vardı çetenin. Bu gözler papazın avlusundan veya kulağın konağından aniden sülük gibi uzanıp Sovyet ocak binasını gözlüyordu. Ve görünmeyen ipler sık ormanların dipine kadar uzanan bir örümcek ağı gelmekteydi durmadan. Bilgi ve erzak yığıyorlardı. Gecenin haydutu sakin bir köylü kılığında dolaşıyordu gün boyunca. Avlusunda oturmuş, onarım yapıyor, atını kaşığalıyor ve kendisini aramakta olan kızıl süvarileri karanlık bakışlarıyla izleyerek sigarasını tüttürüyordu. Her günkü yaşamını sürdürüyordu kent. Beş pazar yerinin beşi de anlatılmaz bir gürültü içinde kaynaşmaktaydı. İki belli başlı uğraş vardı bu pazarlarda karşılaşıp çatışan. Alıcıyı kazıklamak, satıcıya mümkün olduğu kadar direnmek. Her cinsten irili ufaklı hırsızlar bütün yetenek ve sanatlarını ortaya dökmüş iş başındaydılar. Gözleri şeytanca etrafı kollayarak ortalıkta fır dönen hakiki birer keneydi bunlar. Tıpkı gübrenin içindeki pislik örneği kentin bütün dökünce takımı avanak bir müşteri bulup da dolandırmak için koşuşmaktaydı. Sessizliğin birdenbire çöktüğü ve en ufak barakanın ardında bir tehlike gizlenen bu mahalleye girmeyi hangi cesaret sahibi geceleyin göze alabilir? Sacın üzerine indirilen bir çekiş darbesi gibi şaşırtıcı bir patlama sesi yükselirdi sık sık. Kendi kanıyla dolan bir gırtlağın can havliyle fışkırdığı boğuk bir ses izlerdi bunu. Ve bir avuç miliseri olay yerine yetiştiğinde silahlı bile olsa tek bir asker yollamak saçmaydı bu korkunç ormanın içine. İki büklüm bir cesetten başka bir şey bulamıyorlardı ve gece rüzgarın tedirgin edici gürültülerini çabucak dağıtıp uzaklaştığı bu ıssız bölgenin biraz ötesine Orion sineması müşteri toplamaya devam ederdi hep. Düğün bayram eden bir şaşkın insan seliyle dolup taşardı aydınlık sokaklar ve tam bahtsız aşıklar birbirine kavuşup da sarılacakları anda kopardı pil nedense. Vahşi gürlemesi yükselirdi seyircilerin. Her günkü yolunu izliyordu yaşam görünüşe bakılırsa. Sovyet iktidarının beyni demek olan Gupkom'da bile hiçbir şey eskisinden farklı değil gibiydi. Ama bir fırtına öncesi durgunluğuydu bu sessizlik aslında. Buçuk gömlekleri altında beceriksizce gizledikleri birer tüfekle kente sızan yabancı konukların çoğu biliyordu bu yakın fırtınayı. ağzına kadar dolu vagonların damında gelen ve sırtlarındaki ağır çuvalları pazara değil de ezberlemiş oldukları gizli adreslere götüren seyyar satıcılar da biliyordu. İşçi mahallelerinin haberi yoktu yalnız bu fırtınadan. Aralarında 5 tanesi bir yana, bir de Bolşeviklerin haberi yoktu. Çoğu sınır dışı edilerek Beyaz Polonya'ya sığınmış ve Varşova'daki yabancı elçiliklerle sıkı işbirliği kurmuş olan Petrovski artıkları da bu nifak hareketine katılmaya hazırlanıyordu. Aniden kesin ve vurucu darbeyi indirecek bir baskın müfrezesi organize edilmekteydi. Papaz Vasili, Temen Vönik, Subay Kuzbenko başkanlığında Popovna ile Vinnik'in erkek kardeşi ve babasının muhbirliğini yaptıkları 47 kişilik bir ayaklanma komitesi kurulmuştu Şepetovka'da. Sınırdaki özel servisi el bombasıyla havaya uçurup hapishane kapılarını açmak ve daha isyan hareketinin ilk anlarında garı ele geçirmek kararı alınmıştı. Özel servisin şefi olan gemici en az 6 gecedir uyumuyordu. Durumu bilen 5 kişiden biriydi. Saldırgan köpeği tam sıçramaya hazırladığı anda kısırıp yakalayan bir avcı gibi görüyordu kendini Fedor Çukray. Ve bağırmak, ortalığı velveleye vermek olmazdı. Mutlaka devrilmeliydi düşman. Ancak bu kesin hesaplaşmanın ertesinde açılabilirdi. Çünkü barışçı emek devri, emekçiyi en basit bir hışırtıdan bile işkillenmeye zorlayan dönem ancak ondan sonra kapanabilirdi. Ve ürkütmemek gerekiyordu saldırıya hazırlanan hayvanı. Bu öldürücü mücadelede cenkçinin soğukkanlılığına ve indirilecek darbenin şaşmaz kesinliğine bağlıydı zafer. Ve davranma saati gelip çatmıştı. Sokakların dibinde verdi kararını gizli düşman. Yarın gece fesat darbesi indirilecekti. Saldırıyı bilen beşler karşı karar aldılar. Yarın gece değil, hayır, bu gece indirilecekti önleyici darbemiz. Zırhlı tren düdük öttürmeksizin gürültüsüzce terk etti depoyu geceleyin ve gürültüsüzce kapandı deponun kapısı. Şifreli telgraflar Cumhuriyet bekçilerine tehlike işaretini verdi. Sarıldı vahşi hayvanların yuvası sessizce. Jarki telefonu aldı. Telefonda Akim var. Hücrelerin toplanması sağlandı mı? Güzel. Ocak sekreteriyle derhal buraya gelin. Odun sağlanması sorunu sandığımızdan da güç bir durumda. Bu odun sorunuyla da başımız iyice derde girdi diye homurdandı Jarki kaparken. Ama Liske'nin idaresindeki araba onları gerekli yere bıraktığında çabucak kavradı ki söz konusu olan başka bir şeydir. Avluda sıralanan mitralyözcüler gibi dehlizlerdeki nöbetçiler de sessizdiler. Geniş kapının arkasında, Rusubas'ın odasında parti ve gençlik merkez komiteleri olağanüstü toplantı halindeydiler. Kısık sesle konuşuyorlardı. Tüm sorumlular hazırdı. Şumski, Verita tıpkı bir zamanlar olduğu gibi cenk kıyafetinde tepeden tırnağa silahlı. Afallamıştı Jarki. Bu durumu nasıl yorumlamam gerekiyor yoldaşlar diye sordu. Bir deneme harekatı Vanya dediler. Özellikle piyadeler için. Bütün güçlük seferberliği gizlice gerçekleştirmekte. Askeri öğrencilerin koruluğunda sessizlik vardı. Zamanın bekçisi dev meşeler gene hareketsiz. Uyuyan sularıyla bir gölcük uzanıyor, bir nülüfer örtüsüyle kaplı yüzeyi, geniş yolları, otlar bürümüş. Askeri okulun beyaz duvarı yükseliyor ortada. 5. piyade okulu bu. Bir komünist öğrenciler yuvası. Yumuşak, tatlı bir akşam. Eksizsiz bir huzura sarılmış gibi ortalık. Ama açık sundurmanın yanında belirlen şu iki dev kurbağa ne demek oluyor? Tek sözcük söylemeksizin insanlar sökün ediyor karanlıktan ard arda. İkişer, üçer militanlık topluluklar halinde. Cephelerinde bir kart ve bir ibare kartın üzerinde Bolşevik Komünist Partisi ya da Ukrayna Komünist Gençlik Teşkilatı ancak bu sayede girebiliyorlar kaleye. Ciddi bir şey mi var Dubava? Dostça omuzunu okşuyor Korçagin'in Dubava. Ne o yumucak? Korktun mu yoksa birdenbire? Niçevo, nasıl savaşıldığını öğretmeye geldik size. Sen Anna'yı tanıyorsun değil mi? Ve durmadan kırpışan, kalın bir kirpik örgüsünün altında kışkırtıcı bir şekilde parlak, koyu mavi gözlü bir genç kızı gösteriyor. Adını bilmiyorum. Propaganda üstüne o idare ediyor şimdi. Yeni yoldaşın gözlerine takılıyor Pavel'in bakışları. Birkaç saniye ya süren ya sürmeyen sessiz bir düello. Kızarır gibi olup kaşlarını çatıyor Pavel ve gülümsemeye çalışıyor. Mihaila Şumski şimdi bir iskemlenin üzerinde. Birinci bölük komünçileri, dikkat! Çabuk olun yoldaşlar, çabuk olun! Rusubaz bir mitralyozun üzerine çıkıyor. Yoldaşlar, ciddi bir iş için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu kentte ve bütün Ukrayna'da yarın gece karşı devrimci bir isyan hareketi patlayacak. Beyaz subaylar takımıyla sabıkalı haydut ve hırsızlar ele vermiş durumda. Fesatçıların bir kısmı zırhlı alaya sızmış, şoför olarak çalışmaktadır. Olağanüstü komisyon bu komployu zamanında saptayarak parti ve gençlik örgütü efektiflerini seferber hale getirmiş durumdadır. Bu işlerde delenmiş bir öğrenci birliği çoktan yola koyuldu. Şimdi sıra sizde yoldaşlar. Silahlanıp savaş düzenine girmeniz için 15 dakika izin. Harekatı yoldaş Çukra idare edecektir. Komünist savaşçılara yaşadığımız anın ciddiyetini anımsatmayı gereksiz görüyorum. Yarınki isyanın bugünden bastırılması şarttır yoldaşlar. Ve 15 dakika sonra Çukray, okulun avlusunda sıraya dizilmiş, tepeden tırnağa silahlı militanları gözden geçirmekteydi. Uranlı bir dökmeci olan kombatı Meryallo ile komiser Akim vardı en önde. Solda birinci bölüğün kolları uzanıyordu. Başlarında Komro Şumski ile Politruk Üstünoviç olmak üzere, onların ardında da komünist müfrezzin sessiz safları. Hepsi 300 tüfekti. İleri, marş marş! Issız sokaklardan geçerek ilerliyordu 300 kişi. Kent uyumaktaydı. Metodik biçimde uygulanacaktı temizleme harekatı. Mahalle mahalle yürütülecekti. İlk darbe fesatçıların karargahına indirildi. Belgeler ele geçirildi ve tutuklananlar özel servise taburcu edildiler. Sova sokağındaki 11 numarada Tüsü Hubert diye oldukça acayip bir takma at kullanan biri oturuyordu. Podol Ocağı bölgesindeki karşı devrimci harekatı yürütmekle görevli subayların listesi onda bulunmaktaydı.